Cinéfil.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Bu hafta da çeşitli yeni filmler, özel gösterimler ve sinema haberleriyle karşınızdayız.
Evet, vizyon filmleri gösterime girmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan kalan filmler de var. Ama bu senenin konuşulan bir takım festival filmleri de vizyonda bizlerle buluşmaya başladı. Hatta bu hafta Berlin Film Festivali çok konuşulan filmlerden biri gösterime giriyor. İlk onundan bahsederek başlamak sanki iyi olacak diye düşünüyorum ki yönetmenini de çok sevdiğimiz bir isim.
Evet, Selin Sciamma'nın yeni filmi Petit Mama, Küçük Anne bu hafta gösterimde. Filmin başrollerinde Josephine Sans, Gabriel Sanz, Nina Meurice ve Stefan Baruten yer alıyorlar. Zaten Sciamma bir süredir giderek büyüyen bir hayran kitlesi oluşturuyor, bizim de dahil olduğumuz, özellikle de son filme alev almış genç bir kızın portresi ile bunu daha da genişletti. Ama bu film bana ilk gördüğüm Sciamma'yı biraz fragmanı hatırlattı. Tomboy'du o. Çocukluk, ergenlik üzerine, kendini bulma üzerine. Burada da yine bir çocukluk hikayesi var.
Evet, ana karakterimiz 8 yaşında bir kız çocuğu Nelly adında. Yakın zamanda büyükannesini kaybetmiş ve annesiyle babasıyla birlikte annesinin büyüdüğü, bu işte büyükanneden, anneanneden kalan evi temizlemeye birlikte gidiyorlar. Onlara yardım ediyor ama bir taraftan da bu evi ve onun çevresini keşfediyor. Çevresindeki ormanda. Hem annesinden çok dinlediği, annesinin çocukluğunun da içinde yer aldığı o dünyayı yeniden tanıması, birinci elden tanıması. Bütün bunlar olurken bir günde annesi birden ortadan kayboluyor. Ve Nelly kendi yaşlarında başka bir kızla tanışıyor orada. Dolayısıyla bir taraftan iki çocuğun arasındaki o gelişen ilişki, bir taraftan anneler, anne travmaları, büyük anneler, hayatımızdakiler, geçmiş ve büyüme hikayeleri üzerinden ilerleyen bir film. Petit Mama, Küçük Anne.
Şunu da söyleyelim, spoiler olacağını sanmıyorum çünkü fragmanda çok net gösteriliyor. Bu iki küçük arkadaşı canlandıran oyuncular ikiz. O yüzden hani aynı yüzü iki defa görüyoruz. Oradan da tabii hani, ikimiz de henüz göremedik filmi ama böyle bir hayali arkadaş hissi de fragman veriyor izleyiciye.
Zaten Josephine Sanz ve Gabriel Sanz bu ikizler.
Evet. Yani yakın zamanda sinemalara dönecek olursam Sciamma filmi görmek için dönebilirim diye düşünüyorum. Yeşim'in de dediği gibi Berlin'de premierini yaptı. Orada ödül almasa da çok konuşulan filmlerden biri oldu. Bu senenin festivallerde ses getiren filmlerinden Küçük Anne.
Bir diğer filmimiz Amerika'dan geliyor. Dreamler Ülkesi adıyla bize de gösterime giriyor. Bu filmin başrolünde de Margot Robbie. Ona filmi eşlik ediyorlar. Bir dönem filmi. Miles Joris Peyrafit yönetmiş filmi. Bu tam büyük buhran döneminde biraz işte hani hem ekonomik sıkıntılar hem de kısa yoldan zengin olma hayaliyle o dönem bolca silahlı soygunu yapıldığı bize de aslında daha ziyade sinematik hikayeler üzerinden geçmiştir. Bonnie ve Clyde sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden biri. Burada birazcık ona benzer de bir hikaye var karşımızda. Ama burada erkek karakter biraz genç, 17 yaşında bir genç delikanlı. Onlar bu büyük buhranın sıkıntısını ailecek yaşıyorlar. İşte aile çiftliğine haciz geliyor bankadan, bir taraftan bu hacizi durdurmanın yolunu ararken, bir taraftan da bir banka soygunu yapan çiftin kadını, Margot Robbie'nin canlandırdığı karakterde polisten kaçıyor ve saklanıyor. Bu ikisinin yollarının kesişmesi üzerine bir hikaye Dreamland.
Evet, yönetmeni Miles Joris Parafit çok genç bir isim ama ilk filmiyle Sundance'de bir hayli ses getirmiş. Bundan sonra da artık böyle daha küçük, bağımsız bunun gibi filmlerden yavaş yavaş büyük stüdyo filmlerine doğru geçiş yapmakta şu anda. Önümüzdeki senelerde de adını daha sık duyabiliriz gibi görünüyor. Bu hafta Amerika'dan gelen bir başka film de Candyman. Şeker Adam'ın Laneti, 1992'nin meşhur Candyman'inin bir nevi ruh ikizi, ruh devamı gibi bir film. Proje aslında anladığım kadarıyla önce Jordan Peele'dan çıkmış. Kendisi hala yapımcılar arasında kendi yazıp yönetmek istiyormuş. Ama bir şekilde projeyi Nia DaCosta'ya devretmiş yönetmenliği ve DaCosta yönetmiş. Başrollerde de Yahya Abdülmetin II, Tiona Paris, Nathan Stewart Jarrett ve Colman Domingo yer alıyorlar. Şimdi bu orijinal Candyman'i şey olarak hatırlarsınız, ismi tekrar edince, işte Candyman'i 5 kere söyleyince aynaya bakarak ortaya çıkan bir Candyman var. Çok korkucu, korku verici, işte bir takım güçlere sahip vesaire.
Sadece ortaya çıkmıyor, öldürüyor.
Evet, sadece ortaya çıksa sorun olmazdı. Bu ilk filmin geçtiği mahallede yine ikinci film geçiyor ama arada kentsel dönüşüm olmuş. Oralar değişmiş, bazı bloklar yıkılmış. İşte daha böyle sanatsal mekanlar, kafeler, üçüncü dalga kahveleri falan bulunur olmuş. Ve orada güncel sanatçı, genç Anthony McCoy ve kız arkadaşı yeni taşındıkları bu hoş mahallede böyle bir efsane olduğunu öğreniyorlar. Yani temelde orijinal Candyman'le çok uzak değil hikaye ama günümüze uyarlanmış ve de siyah bir kahraman çevresinde dönüyor bu sefer. Yahya Abdülmetin'i de Watchmen dizisiyle duymuştuk. Hatta Emmy almıştı oradaki rolüyle.
Evet, bu hafta Amerika'dan gelen bir diğer film de Amerika'yı ağırlıklı olarak ciddi anlamda aslında sarsan meselelerden biri malum silah sahipliği ve de okul baskınları. Her yıl çok sayıda işte farklı okulları bazen öğrencileri, bazen dışarıdan birileri silahlarla basıp işte öğrencileri, öğretmenleri vesaireyi hani öldürdükleri katliamlar gerçekleştiriyorlar. Neredeyse artık Amerikan popüler kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldi bu durum. Bu haftaki bir diğer filmimiz Run, Hide, Fight, Koş, Saklan, Dövüş adıyla bizde de gösterime giriyor. Böyle bir saldırı esnasında hem hayatta kalmaya çalışan hem de arkadaşlarını kurtarmaya çalışan Zoe adlı bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Yönetmeni Kyle Rankin, başrollerinde Isabel May, Thomas Jane ve Eli Brown yer alıyorlar. Aslında genelde genç oyunculardan oluşuyor bu kadro. Isabel May başrolde, Thomas Jane de onun babasını canlandırıyor. En tanıdık isim de o aslında filmden.
Evet, babası aynı zamanda bir eski bir asker, özel kuvvetlerden. O yüzden o eğitmiş, işte avlanmayı biliyor kız, bir takım böyle hayatta kalma becerilerine sahip ve bunları kullanmaya karar veriyor. Bu filmin adı da Run, Hide, Fight, Koş, Saklan, Dövüş. Böyle bir saldırıda yapılması önerilen eylemler. Yani önce koş, uzaklaş, kaç becerebiliyorsan, o olmuyorsa saklan, o da olmuyorsa dövüşmeye başla, karşıya sen saldır gibi bir tavsiyede bulunuluyormuş. Filmin adı da oradan geliyor. Biraz şey de ilginç, The Daily Wire adlı bir medya şirketinin ilk çıkardığı film bu. Daha konservatif bir medya şirketi. Aslında filmin konusuna, fragmanına da bakınca film şeyi savunmuyor. Yani çok fazla silah var ve okullardaki saldırılar bu yüzden oluyordan ziyade böyle bir şey olursa biz de onlara saldıralım, karşılık verelim. Bunun için de biz de silah kullanmayı biliyor olalım gibi bir yerden anladığımız kadarıyla geliyor film. O da Amerika'daki daha konservatif bir görüşü yansıtıyor diyebiliriz.
Evet, yani direkt çocukları milis olarak yetiştirin. Malum onların milişaları ve hani böyle bir durumda kaldıklarında hayatta kalma mekanizmalarına sahip olsunlar gibi, meclisinde dediği gibi bir noktadan daha film ilerliyor. Ama daha ziyade hani meseleye şeyi düşünecek olursak, Gus Van Sant'ın Elephant Fil filmini, o da benzer bir konuyu çok başka biçimde ele alıyordu. Hani bundan ziyade o zannediyorum olayın ruhunu daha doğru yakalayan bir film.
Evet, bu hafta bir de Yeni Zelanda'dan korku filmimiz var. 100 Candles Game, Şeytan Oyunu. 9 farklı yönetmenden, kısa hikayelerden oluşuyor bu. İşte bir grup arkadaş korku filmlerinde sık sık olduğu gibi bir oyun oynuyorlar. Mumlarla çevrili bir dairenin içinde sırayla mumlardan birini alıp bir korku hikayesi anlatıyorlar. Bu hikayelerde işte filmin içindeki bölümleri oluşturuyor. Bir kısmı zaten daha önceden olan kısa filmler. Ama böyle bir hani korku severler, ufak korku hikayelerinden hoşlananlar için bu da bir alternatif olabilir bu hafta. Şeytan Oyunu, Türkçe adı, bir hayli farklı orijinalinden ama öyle uygun görmüş daha öncesi.
Evet, bu hafta 4 tane de Türkiye'den film var. Türkiye'de çekilmiş film var. Bunlardan ilki Karanlık Şehir Hikayeleri, Kilit adıyla bizde gösterime giriyor. Adil Varizade yönetmiş. Başrollerinde Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Timur Acar, Asuman Dabak ve Mustafa Alabora yer alıyorlar. Bu da cezaevinde geçen bir hikaye. Cezaevinde sabah sayımını yapan işte baş gardiyan ve ekibi her koğuşta öldürülmüş birkaç mahkumla karşılaşıyorlar. 10 mahkum yataklarında öldürülmüş bulunuyor. İşte vücutlarında herhangi bir...
Öldürülmüş olduğundan da emin değiliz. Ölmüşler.
Yani evet, ölmüşler ama yani cezaevinde kapalı bir ortamda durup dururken 10 mahkumun kendiliklerinden böyle ecelleriyle öldüklerine tabii çok inanmak biraz zor. Ama hani böyle çetrefilli bir durum karşısında işte istihbarat teşkilatından Selin karakteri ve cinayet bürodan başkomiser Erol olayı aydınlatmak üzere görevlendiriliyorlar.
Evet, haftanın bir diğer yerli yapımı Atalay Taşdiken'in yeni filmi Kar Kırmızı. Başrollerde Mehmet Usta, Ahmet Mümtaz Taylan ve Özge Gürel yer alıyorlar. Yusuf adlı bir adam işlemediği bir suç yüzünden 9 yıl hapis yatmış ve köyüne geri döndüğünde hapse girdiğinde hamile olan eşinin evi terk ettiğini öğreniyor. Hem eşini hem çocuğunu bulmaya çalışıyor bir yandan. Bir yandan da başına gelenleri çözmeye çalışıyor. Çünkü bir takım başka suçlular var ortalıkta ve hapis yatan kendisi ve bir takım haksızlıklar mevcut. Bunun peşine düşüyor Yusuf.
Bir diğer film ise Kızım Gibi Kokuyorsun. Olgun Özdemir yönetmiş. Başrollerinde Clemens Vergniaud, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir ve Şerif Sezer yer alıyor. Bu da biraz aslında uluslararası da bir hikaye. 14 Temmuz 2016'da Fransızların Bastille gününde Nice şehrinde bir IŞİD saldırısı olmuştu. Bu saldırıda kendi ailesinin bütün fertlerini kaybeden Beatrice isimli kadın, babasının vasiyeti üzerine cenazeleri kendilerinin göç etmiş oldukları Antakya'nın Vakıflı adındaki bir Ermeni köyüne getiriyor. Beatrice gibi aynı örgütün saldırısından muzdarip olan Suriyeli Hevi ve ülkesine tatile gelmiş olan bir gurbetçi İbrahim ile bu üçünün yolları Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir motelde kesişiyor. Ve bu üçlü birinin kayıp yakınını bulmak için birlikte yola çıkıyorlar. Kesişen Hayatlar hikayesi türünde bir film.
Son olarak da yerli film Yıl Dönümü Mohsen Rabia'yı yönetmiş. Başrollerde Senem Ön, Emre Ön ve Cansu Öztekin yer alıyorlar. Evlilikleri biraz monotonlaşmaya başlayan bir çiftin hayatı. Aslında daha ikinci evlilik yıldönümleri de Eda bir sürpriz parti yapmaya karar veriyor biraz heyecan olsun diyor. Ama bu süreçte kocasını, evliliklerini ve kendisini sorgulamaya başlıyor ve partiyle beraber kötü bir sürprizin içinde buluyor kendisini.
Evet, bunlar bu hafta itibariyle, bugün Cuma günü itibariyle vizyona giren yeni filmler. Ama henüz kendinizi sinema salonunda film izlemeye hazır hissetmiyorsanız da, özellikle İstanbul'da olanlar için de bir takım alternatifler mevcut. Her zaman olduğu gibi zannediyorum Eylül sonuna kadar havalar el verdiğince açık hava gösterimleri farklı mekanlarda devam edecek.
Evet, bunların arasında özellikle de hasbelkader adalardaysanız eğer Büyükada ve Heybeliada'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği açık havada sinemada etkinlikleri tekrar başlıyor. Geçen sene de yapılmıştı. 28 Ağustos 5 Eylül tarihleri arasında olacak bu gösterimler ve bir kısmında söyleşiler de olacak. Büyükada'da Atatürk Meydanı'nda yapılıyor. Heybeliada'da Değirmenburnu Mesire alanında. Yarından itibaren programı hemen paylaşalım sizlerle. Yarın bütün filmler 8.30'da. Yarın Büyükada'da Pelin Esmer'in Kraliçe Lear filmi gösteriliyor ve öncesinde Pelin Esmer'le bir söyleşi var. Pazar günü Ken Loach'un Daniel Blake'i. Salı günü 31 Ağustos Kıvanç Sezer'in Küçük Şeyleri yine öncesinde 19.30'da bir söyleşiyle. 1 Eylül Çarşamba Lojman Şükrü Alaçan'ın filmi öncesinde söyleşiyle. Perşembe günü Patrida Ayça Damgacı ve Tümay Göztepe'nin beraber yaptıkları film o da öncesinde söyleşi var. Cuma günü Pişiriciler Almanya'dan Ute von Münchow-Pohl'un filmi. Haftaya cumartesi Merhaba Güzel Vatanım Cengiz Özkarabekir'in yönettiği filmin öncesinde Cengiz Özkarabekir ve Ahmet Ümit'le bir söyleşi var. Gelecek pazar günü de son olarak Büyükada'daki filmlerde Matt Ross'un Kaptan Fantastik filmi gösterilecek saat 8.30'da 5 Eylül pazar son film olarak.
Heybeliada'da Değirmenburnu Mesire alanında da 1 Eylül itibariyle gösterimler başlıyor. Orada da 1 Eylül çarşamba günü saat 20.30'da İsyar Bolen'in filmi Yuli gösterilecek. 2 Eylül Perşembe 20.30'da sevdiğimiz Japon canlandırma yönetmeni Hayao Miyazaki'nin Küçük Deniz Kızı Ponyo filmi gösterilecek. 3 Eylül Cuma 20.30'da Hayaletler filmi Azra Deniz Okya'yın gösterilecek. Filmden önce 19.30'da Azra Deniz Okya'yla bir söyleşi gerçekleşecek. 4 Eylül Cumartesi günü ise son olarak Zeynep Dadağ'ın yönettiği Ah Güzel İstanbul belgeseli gösterilecek 8.30'da. Gösterim öncesi 9.30'da ise yönetmen Zeynep Dadağ'la bir söyleşi gerçekleşecek. Eğer adalara yolunuz düşmüyorsa...
Atölye var, onu da söyleyelim adalardan girmişken. Bu etkinlik parçası olarak Büyükada'da 30-31 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında çocuklar film çeviriyor sinema atölyesi var. 3 günlük stop motion atölye çalışmalarına 9 ila 15 yaş grubu çocuklar katılabiliyor. Bunun için de kayıt alınacak Büyükada Adalar İBB Ek Hizmet Binası'nda 27-28'inde ayın. İBB Kültür Sanat'ın sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz bu duyuruları.
Evet, adalarda güzel opsiyonlar var. Bunlara ilaveten bir de Akmerkez'de açık hava sineması üçgen terasta. O da dün, pardon, çarşamba akşamı başladı aslında. Bu akşam Almodovar'ın Talk to Her filmi. 1 Eylül çarşamba akşamı Minari, 3 Eylül Cuma La Vie en Rose, 8 Eylül Çarşamba Kurye, 10 Eylül Cuma İnsanlar İkiye Ayrılır ki vizyona yeni girecek bir film, 15 Eylül Çarşamba Rifkin's Festival ve 17 Eylül Cuma akşamı Underground filminin gösterimiyle son bulacak. Gösterimler saat 21'de Biletleri almak için de AK Merkez'in sitesinden bilet edinme linkine ulaşabiliyorsunuz. Burada da bazı açık hava filmi izleme, açık havada film izleme imkanları var şehirde de.
Evet, açık hava sinemaları zaten son senelerde yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı. Covid'le beraber alternatifler iyice çoğaldı. Havalar da böyle giderse daha umarız Eylül sonuna kadar rahat rahat akşamları dışarıda film seyretmek mümkün olacak.
Evet, sinema dünyasında son dönemde neler olduğuna bakacak olursak da aslında yani bir taraftan sinemalar açıldı ama hala tam ne kadar randımanlı iş yapabildikleri biraz şüpheli. Farklı coğrafyalarda farklı şeyler, süreçlerin devam ettiğini söyleyebiliriz belki de. Ama bütün bunların ötesinde pandemi dışında da başka dertleri de var aslında sinema dünyasının. Buradan birazcık uzaklara uzanıp Hong Kong'dan bahsetmek istiyoruz size.
Evet, Hong Kong zaten haberlerde rast geliyorsunuzdur. Çin ile giderek sertleşen bir ilişki içinde Hong Kong'daki şimdiye kadar var olmuş olan çeşitli demokratik süreçler ve yapılar yavaş yavaş yok oluyorlar ve bunun içine artık film endüstrisi de giriyor ki Hong Kong film endüstrisi yıllarca özellikle 50 ve 60'lı yıllarda bölgenin en güçlü film endüstrisiydi. Çok küçük bir ada ülke olmasına rağmen yeni sansür kurallarıyla bu da artık iyice bir sona geliyor gibi görünüyor.
Aslında zaten bir süredir bu sansür meselesi başlamıştı. Haziran ayında aslında bu ne denir sansür kurulunun önümüzdeki dönemde yani gelecekte yapılacak yeni filmlerin içeriğini güvenlik kanununa uygun mu değil mi diye kontrol edeceğini açıklamışlardı. Ama geçtiğimiz salı günü yeni ve çok daha sert bir sansür yasası açıklamışlar. Buna göre geçmişe yönelik de sansürlemeye başlayacaklarmış. Zaten yapılmış hani seyircilerle buluşmuş filmleri de yeniden bu gözle değerlendirerek hani ne yapacaklar bilmiyorum. Bir takım arşivleri mi kaldıracaklar, gösterimi mi yasaklayacaklar, erişimi mi engelleyecekler. Ama bana gittikçe şeyi hatırlattı. Bu Sovyetler döneminde bir şekilde bir takım arşivlere kaldırılmış ve bizim varlığından aslında şeyin o şey Glasnost ve Perestroika'ya kadar sonrasında gelişen sürece kadar haberimizin olmadığı pek çok filmi de öğrenmiş olduk. Öyle bir yere doğru mu gitmeye çalışıyor Hong Kong? Çok üzücü gerçekten.
Evet, yani Çin sineması da mesela ben birkaç sene önce Tayvan'daki Çince Filmler Festivali'ne katılma fırsatı bulmuştum. Orada gözlemlediğim hani Çin filmlerinde çok istisna ve çok bağımsız bir iki yapım haricinde son derece işte devlete haklı çıkarıcı ya da herhangi bir böyle negatif bir şey anlatılacaksa, olumsuz bir durum anlatılacaksa dönem filmi yapma ihtiyacının duyulduğu. Şu anda zaten Çin'den çıkan filmlerin tamamen şekillendiren bir sansür yasası orada zaten var. Hong Kong bunun biraz dışında durabiliyordu. Şimdi yeni filmler zaten dışında duramayacakları gibi, Yeşim'in dediği gibi geriye dönük ne olacak? Yüzlerce, binlerce film var Hong Kong sinemasından gelen. Çok da böyle belirsiz bir ulusal güvenlik çerçevesi içinden söyleniyor bu. O yüzden hani o kuruldan birilerinin bir şekilde hoşuna gitmezse yasaklanabilecek demek oluyor bu eski filmlerde. Üstelik bu filmleri göstermenin de hem para cezası var hem de hapis cezası var.
Evet, yani hakikaten Hong Kong'da bir anlamda uzun İngiliz sömürgesi, sömürgeciliğinden sonra bir anlamda Çin'le yapılan bir anlaşmayla terk edilmiş bir bölge. Şu an Çin'in insafına kalmış ve Çin'in gittikçe daha agresif bir şekilde asimile etmeye çalıştığı bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kültür sanat adına da çok kaygı verici durumlar devam ediyor. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Siz dinleyicilerimizle de oradaki durumları paylaşmaya devam edeceğiz önümüzdeki dönemde.
Evet, ama böyle kaygı verici bir yerde bırakmayalım programı. Güzel müziklerle bitirelim istiyoruz.
Evet, adalarda sinemada 5 Eylül akşamı Büyükada'da gösterilecek olan Metros'un yazıp yönettiğim Kaptan Fantastik'in müzikleriyle size veda etmek istiyoruz. O da çok incelikli ve dokunaklı bir film ve de çok güzel müzikleri var.
Evet, teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki destekçimize de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler.
İyi hafta sonları.
Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.